Ayrım 4. Antik Yunan ve Roma Hikayeleri. Emily Kip Baker. Sayfa 49. 6. Bölüm. Müziğin Tanrısı Apollon. Kral Admetus'un yanından ayrılıp Olimpos'a dönen Apollon, çok geçmeden dünyaya verebileceği başka hizmetlerin olduğunu fark etti. Başardığı pek çok önemli işin başında tufanın yeryüzünde bıraktığı balçıktan doğan Piton adındaki dev yılanı öldürmesi gelir. Apollon bu yaratığı altın oklarıyla öldürmesinin ardından kendi krallığında çok kudretli bir tanrı olsa da karada gerçekleştirmek istedikleri konusunda diğer tanrılardan yardım istemek durumunda kalan Poseidon'un yardımına koştu. Poseidon'un Truva etrafına dev bir sur inşa etmek istediğini duyan ve denizlerin tanrısının annesi Latona'ya zor zamanlarında yaptığı iyilikleri hatırlayan Apollon denizlere indi ve Poseidon'a yardımlarını sundu. Elbette Zeus'un hiçbir evladının bir kölenin işlerini yapması beklenemezdi. Ancak bu işlerin, hatta duvarın inşa edilmesi gibi bir işin dahi bizzat yapılması da şart değildi. Apollon elindeki liriyle yeşil bir çayırlıkta oturdu ve öyle güzel melodiler çaldı ki taşlar büyülendi ve kendiliğinden yerden yükselerek duvardaki yerlerini aldı. Müziğin etkisi altındaki diğer taşlar da hızla birbirini izledi. Sur giderek yükseldi ve karanlık çökmeden evvel bütün iş tamamlanmıştı. Son taşta yerini aldığında Apollon lir çalmayı bıraktı ve Olimpos'un parlak aydınlık koridorlarına döndü. Hayretler içerisindeki Poseidon kabarık kaşlarındaki tuz kalıntılarını silkeleyerek gözleri önünde büyünün tesiriyle yükselen duvarı seyretti. Arakne'nin başına gelenler tanrılara, şirk koşanlara yeterince ibret olmamış olacak ki Marsyas adındaki bir genç kibrine yenik düşerek flüt çalmadaki ustalığıyla böbürlenmekle hatta kendine Apollon'la bir tutmaktaydı. Marsyas doğuştan bir müzisyen değildi. Bir çoban olarak, hatta bazılarına göre bir satir olarak dünyaya gelmişti. Kırsalda bir nehir kenarına oturmuş sürüsünü otlatıyorken yakınlardan gelen bir müzik sesi duyduğu güne dek ömründe ne bir flüt görmüş ne de sesini duymuştu. Bu müzisyenin kim olduğunu çok merak etse de onu ürkütmemek ve güzel müziğin kesilmesine neden olmamak için yerinden kıpırdamaya cesaret edemedi. Hareketsizce oturdu ve bekledi. Hemen ardından akıntı Marsyas'ın ömründe hiç görmediği bir şey, bir flüt getirdi. Hemen sudan çekip aldı. Fakat güzel müzik kesilmişti. Böylece müziğin elinde tuttuğu tuhaf şeyden geldiğini tahmin etti. Flütü dudaklarına dayadı ve aynı hoş melodi kulaklarını doldurdu. Flüt her insanın kullanabileceği kadar sıradan bir şey değildi. Bu güzel enstrüman bizzat Athena'ya aitti. Tanrıça akarsuyun kenarına gizlenmiş flüt çalmadaki becerisini sınıyordu. Fakat şans eseri sudaki yansımasına gözü ilişip de şişmiş yanakları ve kırışmış yüz hatlarını görünce sinirle flütünü suya fırlattı. Flüt böylece Marsyas'ın eline ulaştı ve böylesi bir hazine bulan çoban flütü bir daha asla elinden düşürmedi. Bütün gün flüt çalıyor, işlerini ihmal edip sürülerini başıboş bırakıyordu. Kısa süre içerisinde kendini bütün Yunanistan'ın en iyi müzisyeni olduğuna inandırdı. Bu düşüncesini Apollon'un bile kendisiyle boy ölçüşemeyeceğini iddia etmesi izleyecekti. Müziğin tanrısı bir müddet bu küstahlığı cezalandırmadı. Fakat nihayetinde bu haddini bilmezlik karşısında sinirlenerek Marsyas'a meydan okudu. Bu mücadelede ilham perileri, müzler ya da musalar olarak da adlandırılırlar, hakemlik edecekti. Hiçbir şeyden gözü yılmayan Marsyas meydan okumayı kabul etti. Yarış sabahı tüm dünyaya bir sessizlik çöktü. Sanki yaşayan her canlı kulak kesilmişti. Marsyas'ın müziği harikaydı. Dinleyen herkes son nota kulaklarından silinene dek büyülenmişçesine oturdu. Ardından Apollon altın liri eline aldı ve ilk tele dokunmasıyla birlikte Marsyas'ın dudaklarından dökülenden binlerce kat daha güzel bir müzik kapladı her yeri. Hakemler iki müzisyen arasında bir seçim yapmakta zorlanınca Marsyas flütünü tekrar çalmaya başladı. Müziği ilginç bir şekilde öyle hoş ve huzur vericiydi ki Apollon bile zevkle dinledi. Gencin müziğinden ne kadar etkilenmiş olsa da müziğin tanrısının bir çoban tarafından alt edilmeye niyeti yoktu. Bu nedenle lirini tekrar eline aldığında şarkı söylemeye başladı ve hoş melodisine bu kez muhteşem sesini de ekledi. Şarkısını bitirdiğinde artık bu mücadeleden kimin galip çıkacağına dair hiçbir şüphe kalmamıştı. Marsyas yenilgiyi kabullenmeye mecbur kaldı. Bu başarısızlığa verilen korkunç cezaya göre Marsyas'ın canlı canlı derisi yüzülecekti. Zavallı Marsyas bu acımasız ölüm cezasına boyun eğmek zorunda kaldı. Apollon onu bir ağaca bağladı ve cezayı kendi elleriyle uyguladı. Marsyas'ın dehşet verici akıbetinin her yerde duyulmasının ardından uzun seneler boyu insanlar şirk koşarak tanrıları kızdırmamaya özen gösterdi. Fakat zaman bu trajik olayın izlerini ağır ağır hafızalardan sildi ve kalplere salınan korku unutuldu. Kral Midas'ın sarayı neşe ve ziyafet sesleriyle yankılanıyor, ziyafet masasının etrafını saran kral ve saray ahalisinin bulunduğu havadar oda müzik sesiyle doluyordu. Kralın yanında en sevdiği flütçüsü ve çobanların ormanda yaşayan tanrısının ta kendisi olan Pan duruyordu. Şarap kadehleri boşaldıkça kral sahip olduklarıyla daha da övünüyordu. Yüksek sesle Apollon'un dahi Pan'ın flütünden dökülen melodilerden daha güzel müzik yapamayacağını söyledi. Marsyas'ın akıbetini anımsayan misafirlerin rengi attı ve kraldan kibrini dillendirmemesini istirham ettiler. Ama Midas kadehini kaldırıp alaycı bir tavırla kahkaha attı ve Apollon'dan karşısına çıkmasını istedi. Herkesin şaşkınlığı ve tedirginliği arasında müziğin tanrısı şafak vakti kadar güzel ve bir o kadar da öfkeli bir halde ansızın karşısında belirdi. Pan kendisi de bir tanrı olmasına rağmen Apollon'a meydan okumayı arzu etmiyor ve güneş tanrısının çatık kaşlı yüzüne korku içerisinde bakıyordu. Lakin kibrin sarhoş ettiği kral Pan'a çalmasını, müziğin tanrısına da elinden geliyorsa bu performansı alt etmesini emretti. Pek tabii kazananın kim olduğuna dair kimsenin şüphesi yoktu ve misafirler Apollon'u galip ilan ettiler. Hikayenin bir başka versiyonuna göre Apollon'un üstünlüğünü tescil etmek için yaşlı dağ tanrısı Tmolus'a gidip nihai kararı onun vermesini istedikleri rivayet edilir. Tmolus müziği dinlemek için kulaklarındaki ağaçları temizlemek zorunda kaldı. Kulaklarını temizledikten sonra başını eğdiğinde tüm ağaçlar onunla birlikte eğildi. İki müzisyeni de büyük bir zevkle dinledi. Apollon'un lirinden dökülen en son tatlı ezginin ardından onu kazanan ilan etti. Lakin yarışmanın öncesinde Midas müzisyenleri maharetleri konusunda kendisi karar vermek istediğinden bu sonuca itiraz etti. En sevdiği müzisyenine olan düşkünlüğü nedeniyle bir hışımla Pan'ın daha iyi olduğunu ve ödülü onun alacağını haykırdı. Bu adaletsiz karara sinirlenen Apollon ziyafet salonunu terk etti fakat öncesinde Midas'a bu adaletsizliğin cezasız kalmayacağının garantisini verdi. Bu sözler hiç umulmadık şekilde vuku buldu. Ertesi sabah kral aynaya baktığında kulaklarının yerinde bir çift uzun, tüylü eşek kulağının çıktığını gördü. Bu tuhaf görüntü karşısında dehşete kapılan Midas halkının karşısına çıkmaya cesaret edemedi ve derhal bir berber çağırtarak ona bu ucube kulakları örtecek büyüklükte bir peruk yapmasını buyurdu. Berber kralla birlikte saatlerce odaya kapandı. Peruk tamamlandığında kralın başına gelen bu talihsizliğinden katiyen kimseye söz etmeyeceğine söz vermesinin ardından berberin sarayı terk etmesine müsaade edildi. Bir müddet bu sırrı sakladı fakat zavallı berber sessiz kalmak için büyük çaba sarf etmesine rağmen sürekli gerçeği açık etme korkusuyla yaşadığı için hayatı dayanılmaz bir hal aldı. Ne zaman Midas şehre inse, berber peruk hikayesini haykırmamak için evine koşup kendini içeri kapatıyordu. Bir gün aklına, ağzına uzun zamandır vurduğu bu mührü hayatını tehlikeye atmadan açmasını sağlayacak bir yol buldu. Boş bir araziye giderek derin bir çukur kazdı. Kafasını bu çukurun mümkün olduğunca içine soktu ve haykırdı. ''Kral Midas'ın eşek kulakları var! Kral Midas'ın eşek kulakları var!'' Ardından sırrını Doğa Ana'yla da olsa biriyle paylaşmış olmanın mutluluğuyla evine döndü. Fakat bir kez açığa çıkan gerçek toprakta bile gizli kalmazdı. Zamanla çukur yeniden toprakla doldu ve üzerinde otlar yetişti. Rüzgar bu otları ileri geri savurdukça onlar da mırıldandı. ''Kral Midas'ın eşek kulakları var! Kral Midas'ın eşek kulakları var!'' Kısa sürede taşrada yaşayanlar otların bu tuhaf fısıltısını dinlemek için toplandılar. Artık sırrın daha fazla saklanması mümkün değildi. Herkesin gerçeği bilmesine rağmen Kral Midas peruğu takmaya devam etti. Bu yüzden hiç kimse kulaklarının gerçek boyunu göremedi. Yedinci bölüm. Aşık Apollon. Babası Zeus gibi genç Apollon da her anını Olimpos'un aydınlık koridorlarında geçirmekle yetinmez, birçok gününü Yunanistan'ın geniş topraklarında ya macera ya da beğendiği bir genç kızın aşkı peşinde koşturarak geçirirdi. Ölümlüler arasında pek çok güzel genç kız vardı. Bu kızlar yüce gökyüzünden kendilerine kur yapmak için inen genç tanrının ilgisine karşılık vermeye gönülden razıydılar. Her sabah Apollon ateşten atların çektiği güneş arabasıyla gökyüzünü bir baştan diğerine geçerken bir genç kız iç geçirerek tepesinden süzülen parıltıyı seyre durur, görkemli Apollon'un kendisine sevgiyle bakması için dua ederdi. Bu duaların yanıtsız kaldığı çok enderdi. Fakat bazen içtenlikle sunulan bu bağlılık Tanrı'nın kalbine işlemezdi ve aşkına karşılık bulamayan genç kız kara sevdadan eriyip muma dönerdi. Haşmetli güneş tanrısına tapan ve gizliden gizliye aşkını arzu eden Kliti de aşkına yanıt alamayanlardandı. Bütün gözyaşı ve iç çekişlerine rağmen bulduğu tek şey soğukluk oldu. Her gün Apollon'u karşılamak için şafak sökmeden uyanır, tüm gün ta ki son gün ışığı tepelerin ardında kaybolana kadar onu izlerdi. Lakin genç tanrı genç kızın acısına duyarsız kaldı. Kliti üzüntüden öyle sararıp soldu ki Zeus ışıkları nereye aydınlatırsa aydınlatsın, daima güneşi seyrederek yüzünü ona doğru dönebilmesi için acıdığı genç kızı ay çiçeğine çevirdi. Apollon'un dillere destan güzelliği çoğu zaman lütfedip ilgisini sundu, ölümlü genç kızlardan karşılık görmesini sağlıyordu. Lakin zavallı Kliti'ye karşı sergilediği taş kalpliliğinin cezasını güzeller güzeli orman perisi Dafne'nin aşkına talip olup umduğunu bulamayarak çekti. Bir gün Apollon ormanda gezinmekteydi. Ansızın çiçek toplayan Dafne'ye rastladı. Dafne'nin güzelliği ve zarafeti karşısında öyle büyülendi ki onun aşkını dünyadaki her şeyden çok arzuladı. Onu ürkütmek istemediği için hiç kıpırdamadan hafifçe ismini fısıldadı. Sesi duyan peri hızla arkasını dönerek vahşi bir orman canlısının ürkek gözleriyle ona baktı. Apollon tekrar hafif bir ses tonuyla konuşup kendisinin ne bir avcı ne de kaba bir çoban olduğunu, bu yüzden de korkmasına gerek olmadığını söylerken Dafne'nin içini şaşkınlık ve korku kapladı. Apollon'un ısrarcılığından ürken Dafne yine de uzak durdu. Apollon daha da ileri gidip yanına yaklaşmayı denediğinde ise arkasını dönerek ormanın iç kısımlarına doğru koştu. Reddedilmesine öfkelenen Tanrı onu takip etti. Peri ne kadar hızlı koştuysa da onu kazanmak için her zamankinden daha kararlı olan takipçisinden bir türlü kurtulamadı. Apollon'un öfkelenerek peşini bırakmasını uman Dafne, ağaçlar arasında bir o yana bir bu yana sıçradı. Ama Apollon giderek mesafeyi kapattı. Yorulsa da teslim olmayan Dafne, adımlarının yönünü bu kez babası nehir tanrısı Peneus'u bulacağından emin olduğu ormanın kıyısındaki akarsuya çevirdi. Akarsuya yaklaşır yaklaşmaz babasından yardım istemek için feryat etti. Apollon tam yanına yetişmiş ve bir elini Dafne'nin omuzuna atmıştı ki, Dafne'nin yumuşak vücudunu sert bir ağaç kabuğu sarmaya başladı. Havaya kaldırdığı ellerinden yeşil dallar çıktı. Dalgalanan saçları Tanrı'nın şehvetli parmaklarının kavradığı yapraklara dönüştü. Bu dönüşüm karşısında Apollon hayal kırıklığına uğradı. Henüz bir saniye önce güzel bir kızın olduğu yerde defne ağacının kök saldığını görünce onu takip ederek ne büyük hata işlediğini anladı ve günlerce akarsuyun kenarında oturarak kaybının yasını tuttu. Böylece defne ağacı Apollon'un en sevdiği ağaç oldu. Üzüntülü bir şekilde Olimpos'a döndüğünde her ne zaman bir şair, bir müzisyen ya da kazanan yapraktan bir çelenkle taşlandırılacaksa bu çelengin yapraklarının Dafne anısına defne ağacından alınmasını emretti. Güneşli Yunanistan'ın çiçeklerle kaplı bayırlarından birinde Faeton adında altın saçlı bir erkek çocuğu oynardı gün boyu. Faeton bir zamanlar Apollon'un kur yaptığı ve gönlünü kazandığı azametli bir kadın olan annesi Klimene'nin göz bebeğiydi. Çocuk inatçı ve kafasının dikine giden bir çocuktu. Fakat genç bir tanrı kadar da güzeldi. Kibrine kapılan anne sık sık oğluna Apollon'un oğlu olduğu için diğer tüm çocuklardan daha özel olduğunu hatırlatırdı. Her sabah oğlunu güneşin doğuşunu görebileceği bir yere götürür ve ona tam da o sırada babasının altın tekerlekli arabasını çeken ateşten atların dizginlerini elinde tuttuğunu ve kısa süre içerisinde gökyüzünü bir uçtan diğerine geçmek için altın sarayından ayrılarak karanlık dünyaya gün ışığı getireceğini söylerdi. Ona Apollon'un destansı güzelliğinden, muhteşem müziğinden ve arabası görkemli güneşin ta kendisi olduğu için tanrılar arasında ne kadar saygın bir yere sahip olduğundan bahsederdi. Faeton bu öyküleri dinlemekten hiç usanmazdı. Pek tabii babasının bir tanrı olmasıyla gurur duyuyor ve oyun arkadaşlarına hava atıyordu. Bu olağanüstü hikayelere arkadaşları gülüp geçiyordu. Faeton ise onları inandırmak için giderek daha da kibirleniyordu. Günlerden bir gün Faeton'un bitmek bilmeyen böbürlenmesine kızan arkadaşları bu söylediklerini kanıtlamasını, kanıtlayamıyorsa da susmasını istediler. Faeton bunu kanıtlayamazdı. Bu yüzden çocuklar onun tanrısal görüntüsü ve söylediği şeylerle alay ediyorlardı. Sonunda Faeton sonu gelmeyen hakaretlere daha fazla tahammül edemedi ve harekete geçti. Koşarak annesine gitti ve tanımadığı muhteşem babasıyla konuşmasını, ondan çocukları susturacak bir kanıt almasının bir yolu olup olmadığını söylemesi için yalvardı. Klimene oğlunu bunun için gereken uzun yolculuğa göndermekte tereddüt etse de ısrarlarına dayanamayarak ona babasının sarayına giden yolu gösterdi. Faeton yola çıktığında geceydi ve güneş arabası doğunun altın kapılarını terk etmeden gideceği yere varmak istiyorsa acele etmesi gerekiyordu. Güneş sarayı harikulade işlemeleri, altın sütunları ve mücevherle kaplı kulelerinden saçtığı ışıklarla Faeton'un gözlerini öyle kamaştırıyordu ki Faeton yanına yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Ancak arkadaşlarının alaycı tavırlarını hatırlayınca cesaretini topladı ve uğrunda bu kadar yolu kat edip yorulduğu hediyeyi istemek için babasını aradı. Fil dişinden tahtında oturan Apollon yaklaşan çocuğu gördü. Nazikçe karşıladı ve ona oğlum diye seslendi. Bunu duyan Faeton tüm korkusunu unuttu ve babasına çocukların Klimene'nin öykülerine inanmak istemediğini ve annesinin söylediklerini kanıtlayamadığı için kendisiyle alay ettiğini anlattı. Faeton'un sözlerini dinlerken Apollon'un yüreği sızladı ve ne dilerse yerine getirerek istediği kanıtı vereceğine söz verdi. Faeton hiç düşünmeden aynı günün sabahı güneş arabasını sürmesine müsaade etmesini istedi. Çünkü dünyadakiler kendisini o yüce yerde gördüklerinde onun Apollon'un sevgili oğlu olduğunu daha fazla inkar edemeyeceklerdi. Bu beklenmedik rica karşısında şaşıran Apollon, Faeton'u başka bir şey istemesi için ikna etmeyi denedi. Çünkü güneş arabasını çeken dört kanatlı atları kendi ellerinden başkasının dizginleyemeyeceğini biliyordu. Fakat çocuk bu kararında ısrarcıydı ve şımarık bir çocuğun tüm inatçılığıyla babasının uyarılarını dinlememekte diretti. Apollon Faeton'un isteği ne olursa olsun gerçekleştireceğine Styx nehri üzerine yemin ettiği için, ki yeminlerin en büyüğüdür, sözünü yerine getirmek zorundaydı. Gönlü el vermese de çocuğu sabırsız atların yerleri teperek beklediği sarayın kapılarına götürdü. Hayranlıkla inceledi Faeton güneş arabasını. Tekerleklerin gümüş parmaklıkları hariç arabanın tamamı altındandı ve güneşin göz kamaştırıcı parlaklığını yansıtan elmas ve değerli taşlarla işlenmişti. Sabırsız çocuk arabanın üzerine sıçradı ve dizginleri eline aldı. Bu sırada babası alev alev yanan güneş ışınlarını kafasına bağladı. Ama yolculuk başlamadan önce Apollon güneşin ısısı cildini kavurmasın diye üzerine serinletici bir esans döktü ve kabına sığmayan atları nasıl kontrol edeceğine dair akıl verdi. Bu sözler Faeton'un bir kulağından girip diğerinden çıktı. Zafer dolu yolculuğuna bir an önce başlamak için acele ediyordu. Apollon kapıların açılmasını emretti ve güneş arabası gökyüzüne fırladı. Bir müddet her şey yolunda gitti. Çünkü çocuk alevden atları kırbaçlamasıyla ilgili yaptığı uyarıyı hatırlamıştı. Ancak gün ilerledikçe ihtiyatı elden bıraktı ve gözü gurur verici zaferinden başka şey görmez oldu. Kırbacı savurdu ve çılgına dönmüş atların ne yöne koştuğunu önemsemeksizin hızlandıkça hızlandı. Kısa süre içerisinde yönünü kaybetti ve araba dünyaya o kadar yaklaştı ki kavurucu sıcak nehirleri kuruttu. Toprağı kavurarak üzerindeki tüm bitki örtüsünü kuruttu. O bölgenin yerlilerini dahi kahverengiye çevirdi ki günümüzde halen bu renktedirler. Küle dönmüş kara topraktan dumanlar yükseldi ve dehşete düşen Faeton'un görüşünü öyle engelledi ki güneşin izlediği yolu bulamadı ve arabayı kontrolsüzce dünyadan çok uzağa sürdü. Bu da büyük felaketlere neden oldu. Çünkü ani gelen soğuğun etkisiyle her şey kurudu ve her yeri don kapladı. Sonra harap olan ülkelerini gören insanları bir feryat figan aldı. Zeus altın yatağında derin bir uykuda olmasına rağmen bu yakarışı duydu ve yatağından şaşkınlıkla fırladı. Yeryüzünde neler oluyor olabilirdi ki insanların ağıtı düşlerinin sessizliğini bozmuştu. Küle dönmüş topraktan yükselen dumanları görüp tüm bu gereksiz yıkımın nedenini anlaması için bir bakışı yeterli oldu. Çünkü Faeton gökyüzünde çıldırmışçasına sürüyordu güneş arabasını, tıpkı gözden kaybolmaktaki bir kuyruklu yıldız gibi. Sıradan bir çocuğun böylesi önemli bir görevi kendine layık görmesi karşısında hiddetlenen Zeus, en ölümcül yıldırımlarından birini bahtsız gence fırlattı. Çocuğun yanmış vücudu anında bulunduğu yüksek noktadan düşerek Eridanus nehrinin serin sularına gömüldü. Climene evladının zamansız ölümüne ağıtlar yaktı ve ondan geriye kalanları uygun bir şekilde defnetmek için topladı. Faeton'un en yakın arkadaşı Cygnus, çok sevdiği arkadaşından kalan herhangi bir parçanın su yüzeyine çıkması ihtimaline karşı nehir kenarında nöbet tutmaya devam etti. Bu bağlılığına duyarsız kalmayan tanrılar onu sonsuza dek nehirde kalıp bahtsız arkadaşının saçılmış parçalarını başını korkusuzca açık sulara daldırarak arayabilmesi için bir kuğuya çevirdiler. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 62.